Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinize Üsve-i Hasene programından muhabbetlerimi, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Hak sizlere, bizlere, bütün ümmeti Muhammed'e huzur, itminan, sekinet, mutluluk, saadetler nasip eylesin. Biz Üsve-i Hasene programında sevgili Peygamberimizin örnek hayatını, örnek kulluğunu ele almaya çalışıyoruz. Efendimizin namazları, özellikle nafile namazlarını devam ediyoruz işlemeye ve bugünkü dersimizde Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın yine kılmayı ihmal etmediği, Rabbine teşekkürünü ve dua ve niyazını arz ettiği nafile namazlardan şükür namazını ele alacağız. Şükür, tabii Allah'a şükretmek çok önemli bir kulluk vazifemiz. Zaman zaman imanın yerinde kullanılıyor. İnamen imanla beraber en önemli kulun vasfı olarak kullanılıyor. Ayet-i kerimede مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ اَمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَل۪يمًا. Eğer siz iman eder, şükrederseniz, yani imanın gereklerini yaparsanız, Allah'ın nimetlerinin kıymetini bilirseniz, Cenab-ı Hakk'ın size lütfettiği maddi, manevi bütün nimetler, varlık nimeti, onları Allah'ın bir ikramı, bir nimeti, bir lütfu olarak kabul eder, değerlendirir, farkında olur ve onlara şükrederseniz, Cenab-ı Hak size ne diye azap etsin? Yani Allah kulunu azap etmek istemez. Allah kuluna rahmet etmek ister. Cenab-ı Hak bütün kulların cennete girmesini ister. Cenab-ı Hak hiçbir kulunun dalalette, sapıkta kalmasını ve azaba uğramasını murad etmez, istemez. Kullar kendi hataları sebebiyle, günahları ve gafletleri sebebiyle Allah'ın azabına kendileri uğrarlar. Ve kâne Allah şâkiran alîme. Allah şakirdir. Yani kulların yaptıkları amellere küçük büyük demeden onlara büyük sevaplar veren, büyük karşılıklarda bulunan bir Rab, sonsuz rahmet sahibi, sonsuz merhamet sahibi, sonsuz cömertlik sahibi bir Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri alimen kulun bütün imanını, şükrünü, amelini, her şeyi bilir. Yine İbrahim Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde "Leyin şekertum leezidennekum." Eğer siz nimetlerime şükrederseniz, verdiğim nimetlere, ya Rabbi bu nimetlere ne hamdolsun, şükrolsun, bize ikram ettin, bu nimetlerin kıymetini bilirseniz, hakkını yerine getirirseniz, verdiğim nimetleri bana kulluk yolunda kullanırsanız, her nimetin kendi cinsinden şükrünü yerine getirmeye çalışırsanız, Allah Teala diyor o nimetlerinizi artırırım diyor. Yani insanın kendi üzerindeki nimetlerin ziyade olmasını istiyorsa, artmasını istiyorsa, orada Cenab-ı Hak bize şükür yolunu gösteriyor. Eğer şükrü öğrenirsek, Allah'a teşekkürü öğrenirsek, hangi nimete nasıl şükredeceğimizi bilirsek ve bu yolda devam edersek, Yüce Rabbimiz bize olan her nimetini artıracağını beyan ediyor. Böyle şükür kulluğun çok önemli bir yönünü teşkil ettiği gibi, kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam böyle sevindiği zamanlar, bir müjde geldiği zaman, kendisini sevindirecek bir haber geldiği zaman, bir böyle güzel bir hal, durum ortaya çıktığı zaman Cenab-ı Hakk'a teşekkürünü arz etmek üzere, ya Rabbi sana şükür olsun demek de güzel bir şey ama namaza dururlardı ve namaz kılarlardı. Bunlar da bizim kaynaklarımızda şükür namazı olarak yer alıyor. Mevlana Hazretleri bunu çok güzel misallendiriyor. Kulun Rabbine şükretmesini ve nimetin devam etmesi açısından şükrün önemini ve şükretmediğimiz zaman nimetin zevalini diyor ki, şükür diyor nimet memesini emmektir. Şükür nimet memesini emmektir. Meme ne kadar dolu olursa olsun süt onun ucuna kadar gelmez. Nimeti artırmak için onu emmek lazımdır diye. Yani o şükretmek ettikçe o nimetin artacağını, devam edeceğini böyle güzel bir şekilde dile getiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığında Allah'ın bu ihsanına şükretmek için hemen secdeye kapanır. Yani bir manada şükür secdesi yapar ve namaz kılardı. Burada kıymetli dinleyenlerimiz tabi şükür secdesi de bizi, konumuzu ilgilendiriyor ve o da önemli bir husus. Aynen şükür secdesi de tilavet secdesi gibidir. Abdesti bir şekilde şükür secdesine niyet edilir. Eller kaldırılmadan Allahu Ekber diyerek tekbir alınır. Secdeye varılır. Mümkün olduğu kadar uzun secde yapılır. Sonra da kalkılır. Yine secdede de malum olduğu üzere Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala diyebildiğimiz kadar o tesbihatı devam etmek suretiyle, bu da şükür secdesidir. Yani tilavet secdesi, Kur'an-ı Kerim okurken secde ayeti geçtiği zaman yaptığımız secdeye tilavet secdesi diyoruz. Onun da tarifleri var. Yani yine Allah-u Ekber diyerek secdeye kapanıyoruz. Abdestli olmak şartı var şüphesiz. Ve bir secde yapıyoruz. 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Ve kalkarken de Semi'na ve ata'na ufranike Rabbena ve ileykel masir. Ya Rabbi, işittik, itaat ettik, bizi bağışla, dönüş sanadır diye söylüyoruz. Bu şükür secdesi de buna benziyor. Sadece kalkarkenki o dua kısmı yok. Secdede olabildiği kadar Rabbimizi tesbih ederek, Cenab-ı Hakk'a yakınlığımızı farkına vararak böyle bir secde yapmaya da şükür secdesi diyoruz. Yani bütün bunlar, ister tilavet secdesi olsun, ister şükür secdesi olsun, ister şükür namazı olsun, bütün bunlar muhterem dinleyenlerimiz hep yani gönlen kalben Allah'a yakın, Allah'ın huzurunda, Allah'ın kulluğunun bilincinde, yani her vesile onu Allah'a zikre götüren, her sebep onu Allah'a secdeye, rükûya götüren, her vesile bulup da Cenab-ı Hakk'a daha özel manada bir yöneliş, bir inabe, bir tövbe, bir niyaz, bir tazarru hali, yani bütün bunlar kulla oluşması beklenen bir kulluk hali ve kulluk şuurudur. Tabi bu şuuru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabi çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Yani her şeyiyle, yani kalbiyle, kalbi zikriyle, düşüncesiyle, bütün kabiliyetleriyle, bütün azalarıyla, tefekkür dünyasıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın o kulluk yoğunluğu bizim onu ölçmemiz mümkün değil. Bizim o okyanusun derinliğini ne kadar olduğunu tespit etmemiz mümkün değil. O derinliğin dibine varmamız mümkün değil. Biz sadece bu rivayetler, okuduğumuz bilgilerden hareketle Resul Efendimizin yaşadığı o fevkalade derin kulluk halinin, şuurunun bize yansımalarını, sadece dalgaların şıkırtılarını duyacak derecede, seviyede bir algımız söz konusu. Yani ama o kadar bilgi var, o kadar rivayet var, o kadar Efendimizin o kulluğu ilgili elimizde malumatlar var ki bütün bunların hepsi bir şeyi gösteriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gerçekten onun gönül dünyası, kulluk hayatı, Rabbiyle beraberliği, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir mahşer aydınlığında kulluk yaşaması, her haliyle Allah'ın kendisini gördüğü, bildiği, şuuru hareket ettiği müthiş bir murakabe hali, ihsan seviyesinin zirvesi, orada yani kelimelerimizin, cümlelerimizin ifade yetmediği muazzam bir, muhteşem bir kulluk sergilendiği ve duygu olarak da çok derinlere doğru bu işin uzandığı hissediliyor. Hissediliyor. İşte bütün bunları bizi de aynı yola davet ediyor. Aynı güzelliğe davet ediyor. Allah'a davet ediyor bütün bunlar. Biz de bu düşünceyle bu bilgileri öğreniyor ve bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın önemli örnek hayatı ve davranışı sevindirici bir haber gelince ve kendisini mutlu edecek bir durum söz konusu olunca şükür secdesine kapanması ve namaz kılması, Allah'a bu şekilde şükrünü ifade ve ifa etmesi. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyacının görüldüğü hususunda müjdelenmişti. Dedi ki ya Resulallah, şu oldu, şu yerine geldi, şu vazife tamamlandı, şu gedik kapatıldı, bir ihtiyaç giderilmiş oldu. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam hemen secdeye kapındı. Yine aynı şekilde ashab-ı kiram da sevindikleri anlarda şükür namazı kılmışlardır. Onun da örneklerini görüyoruz. Bunların en calibi dikkat misali, tabii ki Tebük seferine katılamayan 3 sahabi vardı. Bunlardan Kâb bin Malik radıyallahu anh. Uzun bir boykot dönemi uygulandı. 50 gün civarında ilişkiler askıya alındı. Efendimiz bile konuşmayı kesti. Müslümanlar selamlamayı kesti. Hatta boşanmamak şartıyla ailelerinden uzaklaşma, ailelerini terk etme, ayrı durma şartı getirildi. Ve ayet-i kerimin ifadesiyle adeta genişliğine rağmen yeryüzü bu sahabelerin üzerine dar geldi. Ve çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Yani 50 gün, 53 gün büyük sıkıntılara maruz kaldılar. Sebep neydi? Tebük seferine mazereti olmaksızın katılmamak. Ama bunlar aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yalan da söylemediler. Mazeretsiz katılmadıklarını ifade ettiler. Dürüstlüklerini ortaya koydular ama sefere de katılmamış oldular. Böyle çileli günlerin peşinden ayet-i kerime geldi Cenab-ı Hak. Ve alessalâsetillezine hullifû, seferden mazeretsiz geri kalan 3 kişinin de Cenab-ı Hak tövbesini kabul buyurdu. Böyle bu haber gelince, bu haber kendisine ulaştırılınca hemen secdeye kapanmıştır. Daha sonra da bütün mal varlığını Peygamber Efendimiz'e teslim ederek tasadduk edilmesini istemiş. Ancak Efendimiz yarısını infak edip diğer yarısının da ehline bırakılmasını söylemiştir. Burada tabii kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz'in ashabıyla muamelelerinde çok büyük incelikler, nezaketler var. Bunun misallerini çok görüyoruz. Bazen ya bir hatası sebebiyle, bir ihmali sebebiyle sahabe bir coşkuya geliyor. Ya affedilmesi için veya affedildikten sonra bütün malını infak etmek istiyor. Bunun çok misalleri var böyle. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam onların bütün mallarını kabul etmiyor. Kimisinin 1/3'ünü kabul ediyor. Kimisinin daha az kabul ediyor. Kimisinin yarısını kabul ediyor. Kimisine böyle bir ölçü getiriyor. Yani bir duygusal bir hareketle hemen bir coşarak böyle malı mülkü saçıp satıp savmak, saçıp dağıtmak böyle bunları uygun görmüyor. Kişinin manevi derecesine, Allah'a yakınlığına göre de o infaklarına bir ölçü Efendimiz Aleyhisselam getirmiş oluyor. Sadece Tebük seferinde kim ne getirirse kabul ediyor. Orada Ebubekir Sıddık Efendimiz bütün malını getirince de Resul Efendimiz onu da kabul buyuruyor. Demek ki Hazreti Ebubekir Efendimiz cömertlik itibariyle, sehavet ve isar itibariyle o infakı yapabilecek ve onu kaldırabilecek. Daha sonra da o amel-i salihini muhafaza edebilecek bir yeterli olduğundan dolayı da onunkini kabul ediyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, aslında şükür kalbin işidir. Ancak kalpteki duygunun güç kazanabilmesi için mutlaka dışa vuran bir şeklinin olması gerekiyor. Bir de nimetlerin verilmiş olduğu taşkınlık ve şımarıklık halinin önüne geçilmesi çok önem arz ediyor. Nimetin sahibine boyun eğmek ve onun huzurunda yere kapanmak suretiyle bu taşkınlık ve şımarıklık da ortadan kalkmış oluyor. Ne kadar büyük hikmetleri var. Yani bir şükür secdesinin, bir şükür namazının, yani insanı Allah'ın huzurunda istikamet üzere devam etmesine ne büyük faydası oluyor. Niye? Çünkü nimetler bir imtihandır. Nimetler geldiği zaman o nimetin kıymetini bilememek de söz konusudur. Allah muhafaza eylesin, o nimetle beraber, o sevinici haberle beraber kişinin şımarması, aşırı sevinmesi, dengesini kaybetmesi, böyle ölçüsüz hareketler yapması, o da mümkündür. Bazen bakıyoruz, birisine beklenmediği yerden bir para geliyor, bir yoldan bir şey geliyor, dengesini kaybediyor, taşkınlık yapıyor, ne yapacağını bilemiyor. Dolayısıyla orada hangi nimet olursa olsun, hangi sevinç haberi olursa olsun, orada hemen Allah'ı hatırlamak, hemen secdeye kapanmak, iki rekat namaz kılmak, Ya Rabbi iyiliklerde senden, hepsi senin ikramın, bize bunun şükrün nasip eyle, teşekkürün nasip eyle, bizi şımartma diye Allah'a sığınmak, insanı taşkınlıktan ve azgınlıktan alıkoyan bir özellik. Bu tabii nimetle böyle olduğu gibi kıymetli dinleyenlerimiz, musibetler de böyle. Musibetler de geldiği zaman hemen din bize ne öğretiyor? Efendimiz Aleyhisselam, inna lillah ve inna ileyhi raciun demeyi. Yani biz Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz demeyi. Her şey Allah'tan demeyi, Allah'a teslimiyeti telkin ediyor. Niye? Çünkü insanın hoşuna gitmeyecek bir şey olduğu zaman ve Allah hatırlamadığı zaman bu kez bu insanın içine dokunuyor. Ona ağır geliyor. Musibetin büyüklüğüne göre o daha fazla insana tesir ediyor. Üzülüyor, strese giriyor, krize giriyor. Kendini kaybedebiliyor, ölçüsüz hareket edebiliyor, ölçüsüz sözler söyleyebiliyor. Allah muhafaza eylesin, isyan edici sözler dilinden dökülme ihtimali söz konusu oluyor. Yani çok değişik seviyelerde bir tepki söz konusu olduğunu misalleriyle görüyoruz. Başımıza da geliyor, başımıza gelen insanları görüyoruz. Ama orada Rabbimizin ayeti kerimede beyan buyurduğu gibi ve Efendimizin de tatbik ettiği gibi hemen böyle bir tehlike söz konusu olunca inna lillah ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'a aidiz, Allah'tan geldik. Her şeyimiz Allah'tan. Allah yarattı, Allah yaratıyor, verilerini Allah veriyor. Ve alanı da alınan da Allah alıyor. Veren de o, alan da o. Hani Hüdayet'ten dediği gibi ne verdinse odur, dahi nemiz var. Bir şiirinin son tarafında hep bunu tekrar ediyor. Bir genç yaşta bir kızının evladının vefatı üzerine hem Allah'a iltica ediyor hem de bir şiir söylüyor. Ve hep son tarafında ne verdinse odur, dahi nemiz var. Ya Rabbi verdiğin hep senin verdiğindir. Bizim hiçbir şeyimiz yok diyerek Allah'a sığınmak, istirca yapmak, işi Allah'a havale etmek, Allah'tan geldiğini kabul etmek, Allah'ınsa kendisine karşı konmayacak büyük bir güç sahibi, kudret sahibi olduğunu bilmek, teslimiyet göstermek kalbi ne yapıyor? Sekinete ulaştırıyor, teskin ediyor, huzur veriyor ve kul da o istikamet üzere kulluk hali devam ediyor. Dolayısıyla hem musibetler geldiği zaman Allah'a sığınmak, hem nimet geldiği zaman yine Allah'a sığınmak, o nimetin şerrinden taşkınlık vermesine Allah'a sığınmak ve ister nimet olsun, ister musibet olsun, her iki halde de sabrımızla, şükrümüzle o kulluğumuzu hiç aksatmadan devam ettirebilmek, o tam da bizden istenen bir hal olmuş oluyor. İşte şükür namazı, şükür secdesi de bunu sağlayan önemli ibadetlerden biri olarak bize ikram edilmiş oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Hani burada Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisinin şerifini hatırlamakta fayda var. Yine aceben li emril mu'mini inne emra küllehu hayrun diye başlayan bu müminin işi ne kadar da cali bir dikkattir. Ne kadar hoşa giden bir durum vardır müminin. Niye? Çünkü onun bütün işleri, her işi hayırdır. Yani ne olursa olsun mümin hep hayırla meşgul olur. Yaptığı hayırdır. Yani iyi olmayan, kötü olan bir şeyle mümin meşgul olmaz. Ne yapar? Ona bir iyilik geldiği zaman, bir nimete ulaştığı zaman şekara fekane hayran lehu, kul şükreder. Ya Rabbi sana şükür olsun der. O nimetten infak eder. Şükür secdesine kapanır. Şükür namazı kılar ve bu nimet onun için hayır olur. Ve in asabehu şerrun, kendisine bir kötülük geldiği zaman, bir böyle sabretmesi gereken bir olumsuz durum söz konusu olduğu zaman, o zaman da fesabara fekane hayran lehu, sabreder ve o da onun için hayırlı olur. İşte her bakımdan müminin bu şekilde amel işi mahsa hayırdır, berekettir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Muhterem dinleyenlerimiz, şu an Erkam Radyo'da Üsfiyasene programında Bendeniz Ömer Çelik. Sizlerle Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatını, örnek kulluğunu paylaşmaya devam ediyorum. Çalışıyorum gücüm yettiği kadar. Programımızın da hayırlı olmasını tabii bu arada diliyorum. Ve bugünkü konumuzda da Efendimiz Aleyhisselam'ın nafile namazlarından şükür namazını, şükür secdesini paylaşmış oldum sizlerle. Ve şimdi de hem de aynı zamanda 3 aylar içerisindeyiz. Ramazan'da yaklaşıyor adım adım mübarek Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyor ve onun gölgesini üzerimizde hissediyoruz. Tabii Ramazan-ı Şerif deyince de aklımıza hemen teravih namazı geliyor. Teravih namazı da Efendimiz Aleyhisselam'ın hiç ihmal etmediği Ramazan gecelerini ihya etti kendisiyle. Çok önemli bir namaz. Dolayısıyla bir de teravih ile alakalı Efendimizin örnek hayatını, sözlerini, tavsiyelerini, sahabenin bunu ne kadar dikkatle kıldığını onu sizlerle, siz kıymetli dinleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Muhterem dinleyenlerimiz, Ramazan gecelerinde teravih namazı kılmak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın çok mühim bir sünnetidir. Efendimiz Aleyhisselam Ramazan gecelerinde hep teravih namazı kılmıştır. Teravih namazını kılmadığı Ramazan gecesi yoktur. Hem akşamları yatsı namazını mütakiben teravih namazı kılmıştır. Hem de geceleri zaten teheccüdünü hiçbir zaman aksatmazdı. Yine Ramazan'da da teheccüd namazına 10-11 rekat olarak devam etmiştir. 13 rekat olarak 10 rekat teheccüd, 3 rekat vitir olarak devam etmiştir Efendimiz Aleyhisselam. Ve şöyle buyuruyor teravih namazı ile ilgili olarak, Yüce Allah Ramazan-ı Şerif'te orucu farz kıldı. Yani gündüzleri oruç tutulmasını farz kıldı. Ben de teravih namazını sünnet kıldım. İbn-i Mace Salat 173'te bu ifade geçiyor. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'te gündüzleri oruç tutmanızı farz kıldı. Ki Bakara suresi 183'ten başlayarak devam eden ayetler bununla alakalıdır. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler, sizden önceki bütün ümmetlere Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak, siyam farz kılındığı gibi, yazıldığı gibi size de farz kılındı. Orucu tutunuz ki İnşallah umulur ki takvaya erersiniz, hem bedeninizi zararlı şeylerden hem ruhunuzu zarar verici hususlardan korur ve bu şekilde de Allah'ın sevdiği muttaki bir kul, cennetlik bir kul olursunuz diye buyurarak Ramazan günlerinde orucu farz kılıyor. Efendimiz Aleyhisselam da Ramazan gecelerinde teravih namazını bize sünnet kılıyor. Ramazan-ı Şerif'ten en güzel şekilde istifade edebilmek için orucun tutulması yanında gecelerinin de ihya edilmesi, dilin her türlü maliyeninden korunması ve itikafa girilmesi gerekir. Ramazan gecelerinin ihyası mağfiret sebebidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bununla ilgili olarak, kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak, ki hadisteki orijinal ifade imanen vahtisaben, hep geçer böyle Ramazan'la ilgili, kadirle ilgili, mübarek günlerle ilgili, imanen vahtisaben, kim bunun böyle olduğuna iman ederek, çünkü imansız hiçbir amel insana fayda vermez, vahtisaben ve mükafatını sadece Allah'tan isteyerek, hasbi buradan geliyor işte, imanen vahtisaben, iman ederek ve mükafatını, sevabını yalnızca Allah'tan umarak, bekleyerek Ramazan gecelerini ihya ederse Cenab-ı Hak onun bütün geçmiş günahlarını affeder buyuruyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan ayında ibadet hususunda diğer aylarda görülmeyen bir gayret içerisinde olurdu. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendisini daha fazla ibadete verirdi. Bu günlerde geceyi ihya eder, ailesini de geceliğin kaldırır, onları da uyandırırdı. Resulullah Efendimiz Ramazan gecelerini teravih namazı ile değerlendirmiş, ancak cemaat halinde kılmamıştır. Herkesin gücü nispetinde ibadet etmesini daha uygun bulmuştur. Teravih namazı Hazreti Ebubekir zamanında da ferdi olarak kılınmış, cemaatte kılınmaya Hazreti Ömer zamanında başlanmıştır. Peygamber Efendimizin bu namazı yalnız kılmasının hikmetini beyan eden bir hadiseyi Ayşe validemiz şöyle bildiriyor. Ben önce bu rivayetleri okuyup sonra bir değerlendirme yapmak istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam teravih namazını ferdi kılıyor, cemaatte kılmıyor. Cemaatte kılınmasını da uygun görmüyor kendi zamanında bir. Hazreti Ebubekir Efendimiz zamanında 2 yıl süre içerisinde hilafet döneminde orada da tıpkı Efendimiz Aleyhisselam zamanında olduğu gibi herkes gücü nispetinde bu teravih namazını camide cemaatte değil ferdi olarak kılıyor. İlk olarak Hazreti Ömer zamanında da cemaatte kılınmaya başlanıyor. Bunlar bizim tarihi bilgilerimiz. Ama Efendimiz Aleyhisselam niye bunu cemaatte kılmadı? Niye böyle cemaatte kılınmasını teşvik etmedi ve kendi zamanında böyle bir uygulama yapmadı? Bununla ilgili Hazreti Ayşe validemizin rivayetini nakledelim. Sonra da bu rivayet üzerine bir iki kelam etmeye çalışalım. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında bir gece mescitte nafile namaz kılmıştı. Yani yatsı namazını kıldırıyorlar. Peşinden Efendimiz namaza duruyor ve nafile olmak üzere kendisi namaz kılıyor. Yani etrafındaki sahabilere gelin işte bugün Ramazan ayı gecesini ihya edelim, peşime namaza durun, beraber kılalım tarzında herhangi bir ifadede bulunmuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birçok kimse de ona iktida ederek namaz kıldı. Baktılar ki Efendimiz namaz kılıyor. Burada bir hayır var diyorlar. Allah Resulü mescitte kılıyor üstelik. O zaman diyorlar biz de gidelim Efendimizin peşine duralım ve onunla beraber namazımızı kılalım. Sabah olunca ashab Resulullah geceleyin mescitte namaz kıldı diye konuştular. Efendimiz Aleyhisselam da ertesi gecede namaz kıldı. Halk yine bunu konuştu. Katılanların sayısı da iyice arttı. 3. veya 4. gece insanlar yine toplandı. Öyle ki mescit onları alamayacak hale gelmişti. Ancak Resul-i Ekrem bu gece yanlarına çıkmadı. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselam, buradaki bu ifade Buhari ve Müslim'de yer alan ifade dikkat çekici. Buyuruyor ki Allah Resulü, yaptığınızı gördüm. Yanınıza çıkmaktan beni alıkoyan şey bu namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır buyurdu. Yaptığınızı gördüm. Beni sizin yanınıza çıkmaktan 3. veya 4. gece sizin yanınıza çıkmaktan beni alıkoyan şey bu namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır buyurdu. Buhari teravih 10 Müslim Müsafir'in 177. hadisi şerif. Şimdi kıymetli arkadaşlarım, kıymetli dinleyenlerim. Burada Efendimiz Aleyhisselam şu soru aklımıza geliyor. Yani Resul Efendimiz Aleyhisselam bunu cemaatle bilerek, isteyerek kıldırmadığına göre. Çünkü kendisi namaz kılıyor ama cemaat Efendimiz'e sormadan ve Efendimiz gelin uyun demeden kendileri uyuyorlar. Ve bu şekilde 2 veya 3 gece namaz kılınıyor. Yani cemaat Efendimiz arkasında o teravih kılıyor. Dolayısıyla burada bir uygulama kendini gösteriyor. Yani her ne kadar Efendimiz Aleyhisselam gelin teravih namazını beraber kılalım. Şöyle şöyle efendim namazın fazileti vardır. Ben duracağım, siz de benim peşimde durun. Tıpkı farz namazı kıldığımız gibi kılalım. Buyurmasa da öncelikle Efendimizin bir nafile namazı mescitte kılmaya başlaması kılması dikkatimizi çekiyor. Çünkü Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın adetleri, sünneti daha ziyade nafile namazları mescitten ziyade evde kılmalarıydı. Hatta devlet hanelerinde namazın, diyelim ki sabah namazının sünnetini kılar, farza çıkarlardı. Öğle namazının sünnetlerini kılarlar. Bilal Habeşi veya vazifeli bir sahabe Efendimiz'e varır. Ya Resulallah cemaat bekliyor buyurunuz diye davet eder, namazı kıldırırdı. Diğer vakitlerde böyle. Farzı kıldıktan sonra Efendimiz hemen devlethaneye geçer ve namazın peşinde bir nafile varsa onu da yine evde kılarlardı. Yani Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın adetleri, sünnetleri, nafile namazları evde kılmak. Şimdi burada bundan farklı bir uygulama var. Resul Efendimiz Aleyhisselam bunu Ramazan'da ve efendim camide bu namaza duruyor. Dolayısıyla sahabenin bunu önemsemesi ve ona iktidar etmesi tabii ki normal karşılanmalıdır. En azından başlangıçta 2 veya 3 gece böyle Efendimiz Aleyhisselam'ın bir ikrarı sünneti olarak bir namaz kılması söz konusu olmuştur. Bu konuda bilgilerimiz nettir. Ama daha sonra Efendimiz Aleyhisselam bir gerekçeyle bunu devam ettirmiyor. O da o namazın farz kılınma endişesi. Çünkü yatsı namazı farz, peşinden de böyle 20 rekat veya 30 rekat veya daha farklı sayıda bir namaz farz oluverse, farz yani mutlak kılması gereken, işte insanların çok değişik halleri var, ağır gelebilir. Vahiy devam ettiği için böyle bir teşvik ve sahabenin de alakasının olması, ikisi birleştiği zaman ola ki dinde yeni bir gelişme olabilir. Cenab-ı Hakk'ın yeni bir muradı nüzul edebilir, inebilir. Ve ümmete olan şefkati, merhameti sevgili Efendimiz Aleyhisselam ve namazın farz olması korkusuyla burada çıkmadığını görüyoruz. Şimdi böyle durumlar Efendimizin hayatında var kıymetli dinleyenlerimiz. Mesela Efendimiz bir seferinde Ali İmran suresindeki haccın farziyetini bildiren ayet-i kerime gelince bunu insanlara tebliğ ediyor. Estağfirullah. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اِسْتَطَاعَ اَيْلَيْهِ سَب۪يلًا. Gücü yetenlere, yol bulabilenlere Beytullah'ı hac etmek, hacca giderek ziyaret etmek insanlar üzerinde Allah'ın hakkıdır. İnsanlara farz bir ibadettir gücü yetenlere. Ayet-i kerimesini insanlara okuyor. Cenab-ı Hakk'ın ayetini tebliğ ediyor. Ayeti tebliğ ediyor. Bitirdiği zaman o dinleyenlerden bir tanesi diyor ki ya Resulallah her sene mi gideceğiz hacca? Efendimiz sükût buyuruyor. Sonra o kişi yine ya Resulallah her sene mi gideceğiz? Efendimiz sükût buyuruyor. Ya Resulallah her sene bir daha gideceğiz diye efendim tekrar söylüyor. Efendimiz sükût buyuruyor ve o ortam, o vahiy ortamı bir sakinleşiyor. Sonra Efendimiz buyuruyor ki işiniz olmayan şeyleri sormayın. Sizden önceki toplumlar yani gereksiz böyle yerinde olmayan gereksiz sorular sormak suretiyle helak edildiler. Bakın diyor, o kardeşinizin diyor bu itirazı ve sualine karşılık eğer ben evet her sene gideceksiniz diye söylemiş olsaydım hepinize hac etmek, yol bulanlara, imkan olanlara her sene hacca gitmek farz olacaktı. Efendimiz ne yapıyor? Şefkatle merhametinden susuyor, konuşmuyor. Belki biraz daha o talepler gelecek olsaydı orada Resul Efendimiz'in mübarek dinlerinden evet her sene hacca gideceksiniz buyursaydı böyle yani güzel olmaz mı? Olur ama bunun her türlü ilahi emirlerin, ibadetlerin, kıymetli kardeşlerim çok güzel olmakla beraber, çok sevaplı olmakla beraber tabii ki hepsinin de bir ağırlığı da var. Yani bunları biz inkar edemeyiz. Yani bunların bize yüklediği sorumluluğun basit olduğunu, hafif olduğunu beyan edemeyiz. Cenab-ı Hak zekattan işte %40'ta bir zekatı bize farz kılıyor. Kıvranıyoruz. Yani verenler iyi veriyor ama veremeyenler nasıl yaparım, nasıl edeyim falan diye böyle kıvranıyor. Şimdi onun diyelim ki 2'ye çıktığı zaman %40'ta biri, 40'ta 2'ye çıkardığın zaman yani diyelim ki kişi 1000 lira verecekse 2000 vermesi gerekiyor. Oradaki miktarlar tabi Allah'a veriyoruz. Çok bir sevaplara var ama bir de işin içinde nefsimiz var. Nefsin de İslam'ın emirlerini yerine getirmede bir tembirliği, uyuşukluğu ve böyle bir zorlanması söz konusu oluyor. İşte 5 vakit namaz ne kadar güzel. Yani hakkına bile kılalım ama şimdi bunu 10 vakitte çıktığını düşündüğümüz zaman tabii güzel. Yine kılanlar çok iyi kılarlar. Hiç de efendim problem olmaz ama bu kez insanların pek çoğunu bu ağır gelebilir. Yani dini emirler ne kadar Allah kolaylaştırırsa ümmet için, çünkü ümmetin her neviden şahsı var. Kadını var, erkeği var, yaşlısı var, terbiyesi göreni görmeyeni var, eğitimi olanı olmayanı var. Böyle binlerce çeşit farklı seviyeli insan söz konusu ve bunların onları öğrenip yaşaması da bir zorunluluk söz konusu olunca tabiatında bir zorlukta oluyor. Buna dikkate aldığımız zaman yani din emirleri ne kadar hafif olursa, ne kadar gücümüze göre olursa, aynı zamanda Allah'ın yine rahmeti bizimle beraber olursa o daha çok sevindirici oluyor ki İslam'ın da diğer şeriatlerden sonra gelen İslam'ın da bir yani semha dini, müsamaha dini yani önceki pek çok ahkamı kolaylaştıran ve daha çok yaşanılabilir bir din haline getiren din olarak da tanınmış olması bu bakımdan önem arz ediyor. Sözü biraz dallandırdım, budaklandırdım kıymetli dinleyenlerimizi ama toparlayacak olursak demek ki Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber mescitte, Ramazan'da teravih namazını 2 veya 3 gece kılıyor. Sahabe de ona tabi oluyor. Sonra cemaat de bunu terk etmesinin sebebi bu namazın farz olma korkusu. Ve onu bırakıyor ve hep kendisi kılıyor. Yani o tarihten itibaren vefat edinceye kadar Allah Resulü teravihleri evinde, devlethanelerinde tek başına kılıyorlar. Farklı rekatlarda kılıyorlar. Sahabe o şekilde kılıyor. Ve Hazreti Ebubekir Efendimiz zamanında bu böyle devam ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında onun kararı ve sahabenin de ona ittibası ve uymasıyla teravih namazı, yatsı namazın peşinden camilerde, mescitlerde ve cemaatle kılınması başlanmış oluyor. Tabii ki burada yani niye böyle oldu? Bu bizim için bağlayıcı mı? Dini bir emir olarak bu efendim gerekli mi? Gibi sorular gelebilir. Tabii bunu yapan kişi, uygulamaya konan kişi sıradan bir insan değil, bir sahabe. Sıradan bir sahabe değil, emirül müminin müminlerin halifesi. Yine sıradan bir insan değil, konuştuğu sözlere uygun onlarca ayetin girmiş olduğu bir sahabi celil. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'ın benden sonra bir peygamber gelseydi ki böyle bir şey söz konusu değil ama bu Hazreti Ömer olurdu. Yani bu kadar aklı, irfanı, idraki, fetaneti çok güçlü bir kişi ve dayandığı deliller var. Efendimizin teravih namazı ilgili uygulamaları var, sözü var ve 3 akşamda kıldığı şey var ve Efendimizin beyanı şu: korkarım ki farz olur. Artık Efendimiz vefat ettiğine göre bunun farz olma ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir korku olmadığına göre, Efendimizin uygulaması olduğuna göre, Efendimizin tavsiyeleri olduğuna göre, Ramazan gecelerini ihyanın ne kadar önemli olduğuna dair Efendimizin beyanları bulunduğuna göre artık bu namazı Efendimizin kıldığı şekilde cemaatte kılmanın hiçbir sakıncası olmadığı gibi çok daha feyzi, bereketi ve rahmeti olacağından dolayı Hazreti Ömer Efendimiz etrafındaki söz sahibi insanlarla, ehli hal ve akıtla birlikte bu uygulamayı başlatıyor ve ümmeti Muhammed de bu şekilde bunu 20 rekat olarak cemaatte kılmaya devam ediyoruz. Burada sahabenin icma olması, sahabenin ameli olması ve bu amelin dayandığı da efendim hadisler ve uygulamalar olması böyle bir ibadetin meşru, gayet yerinde ve hiçbir pürüzü olmayan bir uygulama ve ibadet şekli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki zaten ülemamız, bizim belki bu sözlerimiz bile biraz lafı güzaf, ziyade sözler olabilir. Mezheplerimiz, müçtehitlerimiz bununla ilgili zaten gerekeni söylemişler ve uzun asırlardır devam eden bir teravih geleneği de bizde oluşmuştur. Bunu tekrar efendim tartışmaya açmak, yok öyleydi yok böyleydi demeye de bir ihtiyaç da yoktur, gerek de yoktur kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün Efendimiz Aleyhisselam'ın bir namazını da daha sizlere paylaşmak istiyorum. Bu da tesbih namazı olarak biliniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'a, amcacığım sana ikram ve ihsanda bulunmamı ister misin? Dedikten sonra gelmiş geçmiş günahlarının affedilip Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanabilmesi için tesbih namazı kılmasını tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselam tesbih namazını burada tarif ediyor. Yani bunu okuyacağım ama okuduğum zaman hemen hafızamızda kalması mümkün değil. Bunu kılmak istersek ya camilerde bu namazı kıldıran imamlara uyarız, onu takip ederiz. Veyahut da kendimiz de yine bu tarifi ilgili yerlerden okuyarak güzelce öğrenip bu şekilde de efendim kılabiliriz. Yine de yeri gelmişken programda bunu arz ediyoruz. Kayıt altına alıyor konuşmalarımız. Belki bunu bir kardeşimiz dinleyerek bilgi sahibi olur. Bir başka birisi oradan bir fikir alır. Oradan efendim kılmak isteyebilir. Dolayısıyla Efendimiz tarif ettiği gibi yine o tarifi dile getirmemizde büyük faydalar var. Şimdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Abbas, amcası Hazreti Abbas'a tarif etmiş olduğu tesbih namazı şöyle kıymetli dinleyenlerimiz. 4 rekat namaz kılarsın. Her bir rekatta Fatiha suresi ve bir sure okursun. 1. rekatte kıraatı tamamlayınca, Fatiha ve Zamm-ı sureyi tamamlayınca kıyamda olduğun halde 15 kere Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Esas tesbihatımız bu kıymetli dinleyenlerimiz. Bu tesbihatı ve rakamları yerini bildiğimiz zaman bu namazı rahatlıkla kılabiliriz. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber dersin. Sonra rükû yapıp orada aynı tesbihi 10 kere söylersin. Rükûdan başını kaldırır 10 kere daha söylersin. Daha sonra secde yapıp aynı tesbihi 10 kere söylersin. Secdeden başını kaldırınca da 10 kere tekrarlarsın. Tekrar secdeye varıp yine 10 kere aynı tesbihi yaparsın. İkinci secdeden başını kaldırınca da 10 kere söylersin. Böylece bir rekatta bunları 75 defa söylemiş olursun. Aynı şeyleri 4 rekatta yaparsın. Dilersen bu namazı her gün bir kere kıl. Her gün namaz yapamazsan haftada bir kere, haftada yapamazsan ayda bir kere, o da olmazsa yılda bir kere kıl, yılda bir kere de olmazsa kılamazsan hiç olmazsa ömründe bir defa kıl diyor. Kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede kaydediliyor bu rivayet? Ebu Davud'un Tatavvu kitabının 14. babında, Tirmizi'nin de Vitir kitabının 19. babında bu rivayet kaydediliyor ve bunun sahih olduğu beyan buyuruluyor muhaddisler tarafından ve böyle bir tavsiyede söz konusu edilmiş oluyor. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerimiz, bunlar bizim dinimizdir, dinimizin gerekleridir ki elhamdülillah geleneğimizde bu vardır. Tesbih namaz zaman kılınır. Ramazanlarda özellikle efendim son bayramdan önceki Arefe gününün gecesinde camilerde bunu kıldırmak neredeyse gelenek haline gelmiştir. Bizim de aklımızda bulunsun. Bu rivayeti de efendim görmüş olduk. Bunu ya camide, cemaatte veya değilse evimizde bir cemaat yaparak buradaki bu namazdan da Rabbimizin lütfunu, rahmetini celbetme, yardımını celbetme, rızasını kazanma noktasında da bu bize imkan olarak sunulmuştur. Bunu da değerlendirmemiz gerekir. Muhterem dinleyenlerimiz, programımızın sonuna gelmişken hepinize hürmetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.